Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Buhari'nin Bed'ül Vahiy bölümüne başlayacağız inşallah. Geçen bölümde Bed'ül Halk, yaratılışın başlangıcını bitirmiştik. Bu bölümde de vahyin başlangıcı. Vahiy nasıl başladı? Vahiy ne getiriyor? İlim en sağlam, %100 doğru olan ilmi getiriyor. İlahi emirleri ve nehileri getiriyor. Vahiy peşinden iman, sonra ilim. Bu şekilde İmam Buhari Hazretleri sıralamış bölümleri. Hakikaten hakimane bir sıralama. İlim, vahiy geliyor. Ona, vahye iman etmek gerekiyor. O imandan sonra o vahyin ilmini almak gerekiyor. Sonra da onunla amel etmek. Temizlik, abdest, gusül, namaz o şekilde sıralanıp gidiyor Müslümanın hayatı. Hadis ilmi bütün yakini ilimlerin başı. Dini ilimlerin dayanağı ve esasıdır. Kur'an-ı Kerim özlü kitabımız, hadis-i şeriflerde onu tefsir eden, açıklayan, Kur'an-ı Kerim'i bizlere anlatan ilimler. Dini ilimlerin ikinci kaynağı olması bakımından Kur'an-ı Kerim'den sonra en mühim ilim hadis ilmi oluyor. Efendimizin sözleri, hareketleri, tavırları, sükutları, ikrarları, Kur'an-ı Kerim'i tefsir ve beyan eden bir ilim hadis ilmi. Bu açıdan bizim açımızdan bizim için çok önemli. Hadis-i şerifler karanlıkları aydınlatan ışıklar, hidayete götüren yol işaretleri ve her tarafı aydınlatan dolunay mesabesindedir. Yani hadis-i şerifler bizim için hakikaten hazır bilgiler getiriyor. İnsan tecrübesiyle uzun zamanlar, belki asırlarca deneme yanılmayla pek çok zarara uğrayarak insanın elde edeceği, ulaşacağı bilgiler hadis-i şerifler sayesinde, Kur'an-ı Kerim sayesinde, vahiy sayesinde daha doğrusu. Vahiy bir kök, bu kökten iki dal ayrılıyor. Birisi Kur'an-ı Kerim, birisi hadisler, sünnet. Bu sağlam kök sayesinde insanlar hazır bilgi elde etmiş oluyorlar. Hazır bilgiyi alıyorlar. İmanları olursa tabii ki, iman olmazsa o bilgiyi maalesef alamıyorlar. Kim onlara boyun eğer, muhafaza eder ve şuuruna varırsa doğruyu bulur, hidayete kavuşur ve kendisine pek çok hayırlar ve lütuflar ihsan edilir. İman edip Allah'ın kitabına, peygamberimizin sünnetine, hadislerine uyan insan bu nimetlere kavuşur. Kim de hadis-i şeriflerden yüz çevirir ve onlara sırt dönerse azar ve boşluğa düşer. İnsan kendisini müstahni gördüğü için azar. Allah'a ihtiyacı olduğunu düşünmez. Peygamber'e ihtiyacın olduğunu düşünmezse bir insan azar. İnnel insane le yadga en ra'a hüstâne. Kendisini müstahni gördüğü için azar insan, azgınlaşır. İmansız insanların azgınlığı buradan gelir. Zarar ve ziyanın artırmaktan başka bir şey yapmaz. Bu tabii ona başta hoş gibi görünür ama sonu devamlı zarar ettiği, hüsrana uğradığını sonunda anlar. Artık iş işten geçtikten sonra, çaresiz bir duruma düştükten sonra. O yüce peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yerine göre bazı şeyleri yasaklamış, bazı şeyleri emretmiş. Cenab-ı Hak o vazifeyi vermiş Peygamber Efendimiz'e. Peygamberimizin emirleri var, yasakları var, yeni koyduğu hükümler var. Kur'an-ı Kerim'de gelmeyen. Kur'an-ı Kerim özlü çünkü bazı ana esasları getirmiş. Diğerlerini Peygamber Efendimiz'e bırakmış. Efendimiz de bir kısım şeyleri alimlere bırakmış. Daha sonra onların içtihatlarıyla. İşte kitap, sünnet, icma, kıyas onlar. İçtihat, icma ve kıyas. Bunlar da Kur'an'da ve sünnette bulunamayan şeyleri, bulamadıkları şeyleri açıklanmayan, tabii ki kasıtlı olarak açıklanmıyor. Belki açıklansa daraltılacak. Açıklanmadığı için daha uzun zamanlarda, geniş asırlarda farklı hükümler oralardan çıkarılacak. Bu sebeple açık bırakılıyor hikmete binaen. Oralarda alimler içtihat ediyor ve insanları aydınlatıyor. İşte Efendimiz yerine göre yasaklamış bazı şeyleri, bazı şeyleri emretmiş. İkazlarda bulunmuş, müjdeler vermiş. Yani gaybtan haberler vermiş Cenab-ı Hak'tan alarak. Kendisinden bilmesi mümkün değil. Kendisi bir insan. Kendiliğinden gaybtan bir bilgi vermesi Efendimizin mümkün değil. Ancak Cenab-ı Hakk'ın verdiği bilgileri bizlere nakleder Efendimiz. Bu şekilde bazı insanlar ifrata düşüyor. Bazıları tefrite düşüyor. İşte bazıları Peygamber Efendimiz'in kendiliğinden belki her şeyi bileceğini düşünebiliyor. Bazıları da peygamber gayıptan haber veremez. Allah'tan başka kimse gayb bilemez diye bütün gaybla ilgili hadis-i şerifleri kesip atıyor. İkisi de yanlış. Bu işin ortasını bulmak gerekiyor. Cenab-ı Hakk'ın bildirdiği şeylere haber vermiş Efendimiz. Sorulmuş, yeri olmuş, sorular sorulmuş. Efendim bilmiyorum, daha bu konuda bana bilgi gelmedi demiş. Bir müddet sonra bilgi gelince de onun cevabını vermiş. Yani hadis-i şeriflere bakıyorsunuz, Efendim bilmiyorum dediği de var ve cevap verdiği de var. Bunları güzel araştırdığında önceden bilgi gelmediği zaman Efendimiz bilmediğini söylüyor. Farklı bir cevap veriyor. Bilgi geldikten sonra farklı bir cevap veriyor. Bunlar tabii ki hepsi hadis alimlerinin bizlere açıkladığı şeyler. Bunları bilmeden münferit hadisleri okuyarak insanların bir sonuca varması hatalı olur. Onları yanlışa götürür. Efendimiz de işte bu şekilde gaybden müjdeler vermiş. Cennetle müjdelenenler olmuş. Ümmetinin güzel günler göreceği müjdelenmiş. İşte ümmetinden çoğu kimsenin hesapsız, azapsız cennete gireceği ifade edilmiş, affedilecekleri gibi çeşitli pek çok bilgiler var. Temsiller getirmiş Peygamber Efendimiz. Nasihatlarda bulunup hatırlatmalar yapmış. Hakikaten bir derya hadis ilmi, hadislere bakıldığında. Bu haliyle hadis-i şerifler ve sünnet-i seniyye en az Kur'an kadar mühimdir Müslüman açısından. Biri olmadan olmaz. Mutlaka ikisi de olması gerekiyor. Bugün kötü niyetli insanların böyle sureti haktan görünerek biz Kur'an'ı çok seviyoruz, Kur'an aşığıyız, Kur'an talebeleriz, Kur'an diyerek alt tarafta dillerinin altında bir hainlik var tabii, kötü niyet var. Hadis-i şerifleri unutturmak, hadis-i şeriflerden insanları uzaklaştırmak. Hadis-i şerifler olmayınca Kur'an-ı Kerim'i kendi kafalarına göre tabii ki yorumlayacaklar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de açık olmayan mücmel ifadeler var, müteşabih ifadeler var. Onları kim açıklayacak? İşte onlar adeta kendilerini Peygamberimizden daha yetkili gören insanlar. Kur'an'ı anlama ve tefsir etme konusunda böyle bir haddini bilmezliğe düşüyorlar. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor, uyanık olmak gerekiyor. İslami ahkamın bilinmesi için hadis bilgisi zaruri. Yani hükümleri, hadis bilmeden hükümleri bilmek mümkün değil. Fıkıh kitaplarına baktığımızda hep hadis-i şeriflere göre, yani ayetlerden, hadislerden hüküm çıkarıyorlar. Hadisler ayetlerden daha fazla. Çünkü ayet-i kerimelerin sayısı belli, sınırlı. Hadis-i şerifler daha çok olduğu için pek çok hüküm onlardan çıkarılıyor. Yani şer'i esasları ve hükümleri öğrenebilmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinden başka bir yol yok. Kur'an-ı Kerim yeterli gelmeyeceği açık. Onun için hadis-i şerifler onu tefsir edecekler. Cenab-ı Hak böyle istemiş. Yoksa Cenab-ı Hak bilgi gönderemediğinden değil. Cenab-ı Hak bu şekilde bir kullarına kanun koymuş. Sünnetullah bu şekilde. Özlü bir kitap gönderiyor. Peygamberi onu açıklıyor. Alimler onu açıklıyor. Bunu zaten ayet-i kerimelerde ifade ediyor. Alimler diyor, istinbat ederler. Alimler bunu bilirler. İlim sahipleri, Cenab-ı Hak bunun üzerine çok duruyor ayet-i kerimelerde. Bu sistemi iyi kavramak lazım. Bazı insanların kafasını karıştırmak için, canım Kur'an-ı Kerim yeterli değil mi de hadislere ihtiyaç var. Söyle bakalım, Kur'an sana yeter mi yetmez mi? Yeter dersen, yeter diyorsan Kur'an-ı Kerim yeterse hadise gerek yok. Yetmez dersen, sen işte kafir oldun, haşa. Kur'an yetmez dedin, Kur'an'a eksiklik buldun. Böyle bir basitçe bir, haince bir tuzak kuruyor insanlar. Ve insanların kafasını karıştırıyorlar. Halbuki Cenab-ı Hak gücünün yetmediğinden değil, hiç kimseye hiçbir kitap indirmeden de insanlara programlar, her insan dost doğru yolundan gider, hiç sapıtmaz. Aynı hayvanlarda olduğu gibi. Hayvanlar nasıl? Ördek doğar doğmaz suya atlıyor, yüzmeye başlıyor. Diğer hayvanlar hepsi doğar doğmaz ne yapacağını biliyor. Cenab-ı Hak bir program koymuş. Onlara peygambere gerek yok. Hayvanlar için peygambere gerek yok, kitaba gerek yok. Cenab-ı Hak isterse o şekilde de, insan da o şekilde yapabilirdi. Ama insan için Cenab-ı Hak farklı bir sistem koymuş. İnsan eğitime muhtaç, insan peygambere muhtaç, insan kitaba muhtaç. Bir kısmı hükümler kitapta açıklanacak, bir kısım hükümler peygamberle açıklanacak. Yani bu şekilde bunu da ilim sahipleri ancak hakikaten kavrayabilir ve insanlara bunu da anlatmak gerekiyor. Yoksa kötü niyetli insanlar veya cahil insanlar insanların zihnini bulandırabiliyor bu tür sorularla. Maslahat ise tecrübe, sadık nazar, istintaç gibi yollarla da öğrenilebilir. Maslahatlar. Resulullah Efendimizin sünnetiyle dinin hükümlerini, şer'i hükümleri öğrenmemiz gerekiyor. Maslahatları insan tecrübeyle, sadık bir nazarla, yani dikkatli düşünerek, tefekkür ederek, deneme yanılma yöntemleriyle, deneylerle de bulabilir insan maslahatları. Ama dini bulmak için mutlaka Kur'an ve sünnet gerekiyor. Her asırda ıslahatçıların ümmetin gidişatını değerlendirmek ve sapmaları tespit etmek için kıssas olarak müracaat edecekleri vazgeçilmez asıl temel ölçü hadis-i şerifler ve sünnet-i seniyedir. Sapmaları ancak bu şekilde koruyabilsin. Yoksa bütün sapık mezhepler Kur'an-ı Kerim'den kendilerine delil bulurlar. Eski alimlerimizin öyle kitaplar yazanlar var. Fırkaların delil olarak kullandığı ayetler. Her fırka doğrusu, yanlışı, sapığı hepsi kendine göre ayet-i kerimeler kullanıyor. Ayetlerden delil getiriyor. Kendine göre güya Kur'an-ı Kerim'e uyduğunu söylüyor. Ama sapıyor. Yoldan sapıyor. İşte bütün bunları düzeltmek, doğrultmak, hadis-i şeriflerin açıklaması şerhiyle ancak mümkün olabilir. İtidal hali ancak sünnet vasıtasıyla korunabilir. Eğer sünnet yolu terk edilir, nebevi irşatlara sırt çevrilirse ümmet ifrat ya da tefrite düşer, denge bozulur. Yani Kur'an-ı Kerim'den kimisi çok katı bir hayat sistemi ortaya çıkarır. Kimisi çok light bir hayat ortaya koyar. Bir dengeyi tutturmak belki mümkün olmayabilir. Muhakkak ki sizin için Allah Resulü'nde pek güzel bir örnek vardır ayet-i kerimesiyle bizlere takdim edilen fiili örneğin ihmal edilmesi dini hükümlerin hayata tatbikini imkansız kılar. Cenab-ı Hak kitap göndermiş, buyurun bu kitabı okuyun, yaşayın dememiş, o kitabı yaşayacak örnek bir insan göndermiş. Bu kitap nasıl yaşanır? Peygamberimiz onu bize göstermiş. Hayatıyla, sözleriyle, sünnetleriyle işte onu biz tatbik etmek durumundayız bütün olarak. Getirdiği kitapla ve sözleriyle, fiilleriyle. Nitekim bunu Hazreti Osman da yapıyor. Nasıl yapıyor? Kur'an-ı Kerim'i çoğaltıp nüshaları büyük şehir merkezlerine gönderirken sadece Kur'an-ı Kerim'i gönderip buyurun işte Basra halkı bu Kur'an-ı Kerim'e bakın, bundan çoğaltın, İslam'ı öğrenin dememiş. Ne yapmış? O Kur'an nüshasıyla birlikte bir hafız, bir alim, sahabi göndermiş. O Kur'an'ı o alim, sahabi okuyor, kıraatlarını öğretiyor. Çünkü hakikaten o kıraatları o yazıdan çıkarması mümkün değil. Normal bir insanın, okumamış, eğitim almamış bir insanın. Onun eğitimini almış insan onun kıraatlarını oradan bilir, onları anlatıyor. Sonra tefsirini yapıyor, fıkhi hükümlerini çıkarıyor ve onlara Kur'an ilmi, sabahtan akşama kadar Kur'an tefsiri yapıyor. Nitekim sahabilerin böyle İbni Abbas Hazretleri'nin diyor, bize geldi Bakara suresini veya Nur suresini okudu ve akşama kadar tefsirini yaptı. Kur'an'dan bir sayfa okur, akşama kadar onun tefsirini yapar diye bu sahabiler ömür boyu böyle bir ilmi faaliyet içerisinde olmuşlar. İnsanlara Kur'an'ı anlatmışlar. Ve insanlar da merak etmişler, öğrenmek için koşmuşlar bu sahabilerin derslerine yani. Bugün maalesef bu konuda bir zayıflık görüyoruz. Kimse merak edip de böyle dinim nasıl bir şeymiş, dinimde bana Cenab-ı Hak benden ne istiyor, neyi emrediyor, neyi yasaklıyor fazla merak etmiyor. Daha çok dünya merak içerisinde, dünyada neler oluyor, nasıl kazanırım, nasıl gezerim, nasıl yerim, nasıl içerim ama dini de kimseye bırakmıyor. Kulaktan dolma artık ne duyduysa onlarla da kendisini din alimi zannediyor. O şekilde de konuşmasını da bir tarafa bırakmıyor. Haddini de bilmiyor. İlmini öğrenmek için de uğraşmıyor. Onun için bugün de bu sahabenin, tabiinin gayretine muhtacız. Yani dini öğrenmek için bir gayret içerisinde olmak. Bunun yollarını aramak. Kursuna gitmek, hocasını bulmak, kitabını bulmak. Bu iş için biraz ter döktükten sonra konuşmak. Hemen böyle ilk gazeteden bir şey okuyup, takvim yaprağından bir şey okuyup konuşmak değil de biraz ter döktükten sonra işin meselenin hakikatini anlayınca o zaman zaten insan ister istemez susuyor. Diyor ki aman bu iş derin bir iş, yanlış bir söz söylemeyeyim diye dikkat etmeye başlıyor. Dikkatli konuşmak gerekiyor. Çünkü her bir söz, her bir yazı vebali var. Yani bu dünyada bu söz ağzımızdan çıktı, bitti, gitti değil. Yani bir şey yazdık, yazı kaldı orada bir kenarda, tarihte, geçmişte değil. Bunların hepsi tek tek tekrar karşımıza gelecek. Sen şu sözü söylemiştin, hesabını ver. Kıyamet günü hesap nedir yani? Hesapta neyin hesabını vereceğiz? illa sadece yaptığımız haksızlıklar, işte zulümler değil. Bunun yanında sözler, yazılar, bunların da hesabı var. Yani bir şey yazmak, birileriyle konuşmak, bunlar hepsi olup biten şeyler değil. Bunların tekrar karşımıza çıkacağı, tekrar hesabının görüleceği mutlaka bilinmeli. Yani bir söz söylüyorsam, ya bu günü kurtarayım da, bu sözü söyleyeyim, şu yazıyı yazayım, günü kurtarayım, bu selamete çıkayım değil. Yani bu günü kurtarabilirsin ama kurtaramayacağın bir gün gelir. O zaman çaresiz kalırsın, o zaman daha büyük ter dökersin. İşte Efendimiz buyuruyor ya, o gün bazı insanların diyor ter dizine kadar çıkar, bazılarının ağzına kadar gem vurur ter, bazılarının boynu aşar diye. İşte orada ter döker insan, orada sıkıntı büyük olur. Yani oranın sıkıntısı dünyanın sıkıntısına benzemez. Onun için Cenab-ı Hakk'ın huzurunda, mahşer yerinde, diğer yani aleyhinde konuştuğumuz insanların karşısında hesabını veremeyeceğimiz sözleri de burada söylemek gerekiyor. Yani ağzımızdan çıkan söz doğru mu? Hakikaten bu sözle biz neleri tahrip ediyoruz, neleri tahsih ediyoruz? İnsan bir söz söyler, onunla pek çok insanın zihnini tahrip edebilir, düşüncesini tahrip edebilir, imanını tahrip edebilir. Sonra yanlış söz söylediğini anlar ama iş işten geçer. Bu sefer pek çok insana zarar vermiş olur. Bunları iyi hesap etmek gerekiyor. Yani sözlerimiz de doğru olmalı, tahrip edici değil, tahsih edici olmalı. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Bazı insanlar gelip Kur'an'daki müteşabih ayetleri öne sürerek sizinle tartışacaklar. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak kulların imtihan için, kulların çalışıp gayret etmesi için, ilim öğrenmesini öyle ayetler koymuş ki müteşabih ayetler. Birbirine benziyor. Manası tam ne kastedildiği tam anlaşılmıyor. Müfessirlere baktığınızda şu da olabilir, şu da olabilir ama Allahu alem karar veremiyor çünkü müteşabih. İşte böyle ayetler vardır diyor. Bu ayetlerle gelirler, o ayetleri öne sürerek sizinle tartışırlar. İşte bak ayet şu demektir, bu demektir, bu manaya gelir diye. Onlara karşı hadis-i şerif ve sünnet-i seniyye ile mücadele edin. Yani bak bu ayet-i kerime müteşabih bir ayettir. Bunu Peygamberimiz şöyle açıklamıştır. Bu hadis-i şerif bunu açıklar diye. O ayet-i kerimenin ne manaya geldiğini hadislerle ancak kayıtlayabilirsin. Hadisleri bıraktığında bir kenara, dikkate almadığında o ayet-i kerimeye herkes istediği manayı verir. Herkes kafasına göre bir tarafa çeker. O da bir büyük bir kargaşaya sebep olur. Zira ashabı sünen, yani hadis-i şerifleri bilen kişiler Allah'ın kitabını en iyi bilen kimselerdir diyor Hazreti Ömer. Kur'an tefsirini hadislerle yapın diyor yani. Sizinle ayetlerle tartışmak isteyenler, müteşabih ayetlerle gelenlere Kur'an ve sünnetle birlikte beraber cevap verin. Kur'an'ı en iyi bilenler sünnet ehlidir, hadis ehlidir diyor. Peygamberimizin hayatını bilen, sözlerini bilen insanlar ancak onun tebliğ ettiği Kur'an'ı en iyi onlar anlarlar. Heva ehli sapık fırkalardan bir grup Hazreti Ali radıyallahu anh ile tartışıyor. Hariciler. İbn Abbas ona diyor ki Ali bin Ebi Talib'e, ey Ebu Hasan, Hasan'ın babası, Kur'an-ı Kerim veciz bir kitap olup, yani çok az ifadelerle çok manalar ihtiva eden bir kitap olup pek çok manayı aynı anda ihtiva ettiği için herkes kendi anlayışına göre delil getirebilir. Sen bir ayet okursun, onlar da başka ayetler okurlar. Hangisi ne kastediyor? Karışır. İnsan tam bir net sonuç çıkaramayabilir. Onlarla sünnetten delil getirerek tartış. Zira onlar sünnet adına yalan söyleyemezler dedi. O zaman öyleymiş. Ama şimdi bakıyorsunuz insanlar her türlü kendisini haklı çıkarmak için yalanı, iftiraya başvurabiliyor. Sünnet adına yalan söyleyemezler diyor. Hazreti Ali Efendimiz haricilerle hakikaten konuşur. 12 bin hariciden 8 bini dönüyor yani. O yanlış görüşlerinden dönüyor. Bu şekilde Hazreti Ali ve İbn Abbas'ın konuşmalarıyla. Diğer rivayete göre Ali bin Ebi Talib İbn Abbas'a söylüyor bu sözleri. Haricilere göndermiş İbn Abbas'ı. Onlarla görüş konuş diye ve şöyle buyurmuş. Onlara git ve kendileriyle tartış. Ancak onlara Kur'an'dan delil getirme. Zira o çok yönlüdür. Zü-vücuh diyor. Pek çok vecihi vardır Kur'an-ı Kerim. Müteşabih yönleri vardır. Çünkü o kıyamete kadar insanların ihtiyacına cevap verecek bir kitaptır. İçtihadı açıktır. Onun için Cenab-ı Hak onu zü-vücuh göndermiştir. Onlarla sünnetten delil getirerek tartış diyor Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh, Kur'an özlü ve mucizevi bir kitap olduğu için çok yönlüdür. Bu sebeple zayıf akıllı insanlar da kendilerine göre ayetleri anladıklarını zannedebilirler. Onlara ayet-i kerimenin hakiki manası anlatmak imkansız hale gelir. Çünkü bilmediğini bilmeyen adama bir şey anlatamazsın. Sünnet-i Seniyye ise Kur'an'ın tefsiri olduğu için son derece açık ve nettir. Sünnet açıktır. Onu herkesin kendi anlayışına göre sağa sola çekmesi, bir kaçış yolu bulması çok zordur. Çok nadirdir. Kur'an hadis-i şeriflerde de müteşabih ifadeler vardır ama azdır. Bu sebeple sapık fırkalar ilk olarak hadis-i şeriflere, sünnet-i seniyyeye ve ashab-ı kirama saldırırlar. Bugün de aynı şekilde bakıyorsun, kendine göre bir sapık yol tutturmak isteyen, insanları peşinde yanlışa sürüklemek isteyen insanlar önce sahabiye saldırıyor. Ashab-ı kirama dil uzatıyor. Sonra sünnete dil uzatıyor. Kur'an-ı Kerim'e şu ana kadar artık dil uzatmıyor ama diğerlerini hallettikten sonra sırada ona gelecek mutlaka. Ondan sonra da Kur'an-ı Kerim'e dil uzatmaya başlayacak. Çünkü sapık bir insan. Onları itibarsız hale getirdiklerinde Kur'an-ı Kerim'e kendi heva ve heveslerine göre rahatça mana yükleyebileceklerini düşünürler. Yani sahabe devre dışı kaldığında, peygamberimiz devre dışı kaldığında istedikleri gibi Kur'an'a mana verecekler kendilerine göre. Eyüp Es-Sahtiyani rahmetullahi aleyh şöyle buyuruyor. Büyük tabiinin alimlerinden. Bir kişiye sünnetten bahsedildiğinde o bırak bunları, sen bize Kur'an'dan haber ver veya sen bize Kur'an'la cevap ver derse bil ki diyor o kişi kendisi sapıtmış olduğu gibi insanları da saptırmaktadır. Çok güzel bir ölçü veriyor. Eyüp Es-Sahtiyani diyor ki bir insana sen diyor sünnetten bahsettiğinde bırak bunu sen Kur'an'dan cevap ver diyorsa anla ki o adam kendisi sapıktır. İnsanları da saptırmaktadır. Bu adamın ölçüsü turnusol kağıdıdır bu işte bu sözü söylemesi. İmam Evzai rahmetullahi aleyh büyük fıkıh imamlarından şöyle diyor o da. Bunun sebebi sünnetin Kur'an üzerinde hüküm koyucu yani onu açıklayıcı ve tefsir edici olarak gelmesindendir. Yani sünnet Kur'an'ı açıklayıcı olarak geldiği için diyor. Böyle söyleyen bir insan. Sünneti bırak da bize Kur'an'dan cevap ver diyen bir insan. Ha, onun niyeti kötüdür. O kendisi sapıktır. Onu bu şekilde anlayabilirsiniz diyor. Yine Eyüp Es-Sahtiyani şöyle buyuruyor. Bir şahıs tabiinin büyüklerinden Mutarrif bin Abdullah'a bize sadece Kur'an'da olanlardan bahsedin deyince bize Kur'an dersi anlatın. Başka şey anlatmayın. Başka bidatlerden, lüzumsuz yanlış sözlerden bahsetmeyin gibi bu tür böyle sureti haktan görünen konuşmalar olabilir. Böyle deyince ona şöyle seslenir. Vallahi biz Kur'an'ın yerine başka bir şey koymak arzusunda değiliz. Bugün de adam çıkmış diyor ya, diyor ki sünneti, hadisleri diyor Kur'an'a şirk koşanlar. Böyle abuk sabuk bir ifade kullanabiliyor bir insan. İşte ona diyor ki onun gibi insanlara bu yani tabiinin, alim sahibi, tabiin Mutarrif bin Abdullah. Biz diyor Kur'an yerine başka bir şey koymak arzusunda değiliz. Bilakis Kur'an'ı bizden daha iyi bilen zatın izahlarını öğrenmek istiyoruz. Çok güzel bir cevap veriyor. Biz diyor hadisten bahsederken Kur'an'a hadislere şirk koşmak derdinde değiliz. Bunu böyle istemiyoruz. Kur'an'ın yerine başka bir şey koymak istemiyoruz. Ne yapıyoruz peki? Kur'an'ı bizden daha iyi bilen zatın sözlerini öğrenmek istiyoruz. Onun açıklamalarını öğrenmek istiyoruz. Ama bu hadisleri Kur'an'a şirk koşanlar diyen zat ne yapmak istiyor? Ben peygamberden daha iyi bilirim. Onun Kur'an'ı tefsir etmeye hakkı yoktur. Benim hakkım vardır diye böyle bir ukalalık yapmış oluyor. Bunu da iyi anlamak lazım. Çoğu insan bunu hissedemiyor, fark edemiyor. Peşinden koşuyor. Kur'an-ı Kerim ile birlikte sünnet-i seniyye uymak da vaciptir. Dinin düzeni ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine uymakla mümkün olur. Kurtuluşa erenler, fırkayı naciye hem itikatta hem de amelde kitap ve sünnetten açık olarak anlaşılan sahabe ve tabiinin büyük çoğunluğunca kabul edilen esaslara sarılanlardır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uymamak ise helaki mucibdir. İnsan helak olur. Şu hadis-i şerif bunu ifade etmektedir. Benimle sizin durumunuz şuna benzer diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam ateş yakar. Ateş etrafı aydınlatınca pervaneler, gece kelebekleri ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlar. Adamcağız onlara mani olmaya çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak pek çoğu ateşe düşer. Ben ateşe düşmemeniz için sizi belinizden yakalıyorum. Ancak siz ateşe atılmak için koşuyorsunuz. Efendimizin elinden kurtulmak isteyenler ateşe kendini atmak için çırpınan kelebekler, böcekler gibidir. Peygamberimizden kurtulunca ancak ateşe düşer, başka bir yere düşmez. Dine ehemmiyet vermeme ve onu ihmal etmenin en büyük sebebi sünnet ile amelin terk edilmesidir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta şöyle buyuruyor. Benden önce Allah'ın gönderdiği her peygamberin mutlaka ümmetinden havarileri ve arkadaşları olmuştur. Bunlar onun sünnetiyle amel ederler. Ensar ona yardım ederler. Emirlerini de yerine getirirlerdi. Onlardan sonra öyle nesiller gelmiştir ki yapmadıklarını söyleyip kendilerine emredilmeyeni de yapmışlardır. Kim bu güruha karşı eliyle mücadele ederse mümindir. Daha sonra gelen nesil ashab-ı kiram beğenmiyor. Onlar yapmadıklarını söylüyor, kendilerine emredilmeyeni yapıyor. Kim bunlarla diyor böyle güruhla eliyle mücadele ederse mümindir diyor Efendimiz. Kim onlarla diliyle mücadele ederse o da mümindir. Kim de onlarla kalbiyle mücadele ederse, mücahede ederse o da mümindir. Yani eliyle, diliyle gücü yetmiyor, kalbiyle onlara dua etmesi, kalbiyle onlara buğz etmesi, yola gelmiyorlarsa buğz etmesi, onlara bir sevgi beslememesi. Bu da onu kendisini koruyacak yani böyle olan zayıf mümini. Bunun gerisinde artık hardal tanesi kadar iman yoktur. Kalbiyle de kimseye onlara, kötülere bir şey demiyorsa bir insan, ona da artık onda da iman yoktur diyor. İnsan için en mühim şey iman ve ilim. İman ondan istenen esas vasıf olup ilim de imanın hizmetçisidir. Yani insandan istenen Cenab-ı Hak insanın iman istiyor. İmanla ölmesi, son nefesi imanla geçirmesi insanın en önemli şeyi bu. Hedef, insanın hedefi son nefeste imanla öbür aleme göçmek. Bütün Müslümanın en önemli hedefi bu. Onun içinde onun en büyük hizmetçisi de ilim oluyor. İlim imanın nasıl olacağını gösterdiği gibi nasıl muhafaza edilip icabının nasıl yerine getirileceğini de ışık tutar. İman nasıl korunur, nasıl geliştirilir? İlimden öğreniyoruz bunu. İbrahim Aleyhisselam dua ederken marifetullahı ibadetten evvel zikreder ve şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Rabbi hebli hukmen ve elhikni bis salihin. Ya Rabbi bana bir hikmet ihsan eyle ve beni salihler zümresine ilhak buyur. Onun bana hikmet ihsan eyle duası eşyanın hakikatinin bilinmesiyle tefekkür gücünün gelişmesine işarettir. Beni salihler zümresine ilhak buyur duası ise ifrat ve tefritten sakınmak suretiyle ameli gayretin gelişmesine işaret etmektir. İlim, hikmet, sonra amel. Böylece İbrahim Aleyhisselam ilmi amele takdim etmiş oluyor. İsterken önce ilim istiyor, sonra amel istiyor. Bu ve benzeri Kur'ani deliller, usul yani akaid ile alakalı bilgilerin furu, ahkam ile alakalı ilimlerden evvel öğrenilmesinin vacip olduğunu gösterir. Önce itikatla ilgili, imanla ilgili şeyler öğrenecek, sonra ibadetlerle ilgili ve bunları muhafaza edecek. Bu sebeple İmam Buhari rahmetullahi aleyh önce vahyi anlatıyor, vahyin başlangıcını, sonra imanı almış, iman kitabını, ondan sonra da ilim kitabını ele almış. Bunlardan sonra da abdest, gusül, namaz, zekat, haç gibi mevzulara geçmiştir. İnşallah biz de bu şekilde İmam Buhari'nin sırasıyla bu konuları burada konuşmaya gayret edeceğiz kıymetli dinleyenler. Yeni bir programda inşallah vahyin başlangıcı ile ilgili hadis-i şeriflerle buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.